Kar Tefekkürleri. Kış mevsiminde karlar yağar. Binbir hikmetin yanında, bembeyaz manzarasıyla bir gelin odası gibi cihanı süsler. Gecelerin uzadığı, karanlıkların çoğaldığı kış mevsiminde, seyredenlere beyaz rengiyle de ferahlık verir. Ya gökten yağan kar, dehşetli bir kan renginde, yahut matemi ve kiri hatırlatan siyah bir renkte yağsaydı, ne kadar müthiş bir kasvete sebep olurdu, insanlık çıldırırdı. Ki o buz gibi karların altında, bin bir çeşit mahlukat donup ölmeden toprağın bağrında muhafaza olunur. Bahar gelip karlar eridiğinde, ortaya böcek cenazeleri değil, çeşit çeşit mahlukat çıkar. Cenab-ı Hak, müstesna sanatını, bir de şartlarla mahdut olmadığını ispatlayarak gösterir. Mesela, bitkilerin ekseriyetle yaşayamadığı kış mevsiminde, karların altında kardelen çiçeğini var etmiştir. Kardelen çiçekleri, ikram üzerine ikram. O, her şeye kadirdir. Diğer çiçekler olsa solar, donar ve çürürler. Fakat kardelenler en zor şartlardaki ilahi sanat tecellisidir. Çöllerde su deposu kaktüsler onun sanatı. Her mevsimde, her şartta ayrı ayrı sanat. Cenab-ı Hak sonsuz kudret ve sanatıyla türlü türlü tefekkürlere pencereler açmakta. Bazen bir duvarın, bir taşın içinden bir incir ağacı çıkararak, o ağaçtan meyve yetiştirerek, insana yese düşmeme hususunda da bir ders vermekte. Demek ki insan, esbaba tevessül ederek gayret edecek. Allah'a tevekkül edince, ilahi yardım, en imkansız şartlarda dahi tecelli edebilir. Öyle çiçekler var, sadece yüksek rakımlarda yetişmekte. Öyle meyveler var, belli iklimlere mahsus. Coğrafyalara mahsus meyveler, insanın neye ihtiyacı varsa onu karşılayan ikramlar. Her biri ayrı bir sır. Minicik bir tohumdan fideye, fideden fidana ve ağaca dönüşen bir meyve ağacını tefekkür edelim. Onun her mevsim tekrarladığı bir programı var. Bir takvimi var. Sanki odundan başka bir şey göremediğimiz o ağacın içinde bir bilgisayar var. Bir idare odası var. Oradan talimatlar geliyor. Bir bir hiç aksamadan uygulanıyor. Zamanı gelince ağaç önce çiçek veriyor. O çiçekler güzel renkleri, desenleri ve raihalarıyla bahar mevsiminde insanlara müjde oluyor. Tohumları taşıyacak böcek ve kuşları da davet ediyor. Çiçeklerden sonra dallarda yapraklar çıkıyor. Yapraklar yeşilin çeşit çeşit tonlarını sergileyerek yine bize ferahlık veriyor. Bize ayrı bir manzara seyrettiriyor. Yapraklar fotosentezin enerji panelleri hükmünde. Aynı zamanda ağacın çevresindeki birçok mahlukun gıdası. Yapraklı bir ağaç, aynı zamanda gölge nimeti. Sonunda çiçeklerin ardında kalan tomurcuklardan meyveler yetişiyor. O meyveler, aynı toprak ve sudan beslendikleri halde, çeşit çeşit renklerde, çeşit çeşit lezzetlerde ve farklı farklı hususiyetlerde. Sanki her ağacın kökünde bir pompa var, yerden aldığı suyu ağacın en ucundaki yaprağa kadar ulaştırıyor ve bu su hiç taşmıyor. Bütün meyvelerin çeşit çeşit kabukları var. Kimi bir zar gibi, kimi kalın bir muşamba gibi, kimi ahşap bir çekmece gibi. İlahi sanatın nakış nakış zenginliği. Bu kabuklar adeta içindeki gıdayı koruyan bir termos hükmünde. Bir meyve, kabuğu soyulduktan sonra fazla dayanmıyor. Ekşiyor, bozuluyor, kuruyor yahut kararıyor. Ancak dolaplarda yahut katkı maddeleriyle muhafaza edilebiliyor. Ama o termos mahiyetindeki kabuğu içinde aylarca dayanan meyveler var. Tefekkür ettikçe derinleşen sırlar. Birçok meyve, bünyesinde ağacının tohumunu taşıyor. Böylece yürüyemeyen, hareket edemeyen ağaç, kendi neslini meyve ikram ederek devam ettirmiş oluyor. Bu mükemmel programı, her bir tür için ayrı ayrı yazdıran, zerre kadar tohumun içine sığdıran, tatbik eden kim? Sayısız ilahi nimetleri tefekkür etmeye devam edelim. Gölgenin nasıl bir nimet olduğunu hiç düşündük mü? Cenab-ı Hak, düşünün buyuruyor. أَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلِّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmedin mi? Eğer dileseydi, onu elbet hareketsiz kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık. El-Furkan 45. Allah Teala, güneşin etrafındaki dönüşü mevcut nizamındaki gibi takdir etmeseydi, kainatta emsali tespit edildiği gibi güneş sistemini de merkezinde birden fazla yıldızın olduğu bir sistem olarak halk etseydi yahut yeryüzünde gölgelik teşkil edecek ağaç ve benzeri malzemeleri halk etmeseydi, her tarafı dümdüz bir çöl halinde yaratsaydı, gölgeye hasret kalırdık. Bu ihtimaller deryasında insan bir de kendi vücudunu tefekkür etmelidir. Göz nimeti. Bir göz, takriben 5 gramlık bir yağ parçası. Bu muhteşem uzvumuz devamlı fotoğraf çekiyor ve beyindeki hafızaya kaydediyor. İnsan zaman zaman onları açıp hatırlıyor, gözünün önüne getirebiliyor. Ver gözünü, al dünyayı deseler, hangi insan böyle bir teklifi kabul edebilir? Ver kulağını, sağır ol, al dünyayı deseler, kim işitme nimetinden vazgeçebilir? Bu nimetlere seviniyoruz. Fakat bedelini de tefekkür etmemiz zaruri. Çünkü bu nimetlerin bir bedeli vardır. O bedel, şükretmek. Yani o nimetleri Halık'ın rızasına muhalif bir şekilde değil, rızasını kazanmak istikametinde kullanmaktır. Ayet-i Kerime'de hatırlatılır. Siz hiçbir şey bilmezken, Allah sizi annelerinizin karnından çıkardı, şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi. En-Nahl 78. Şükretmeyen, yani verilen nimeti gayesi için kullanmayan, gözünü ve kulağını kötülükte kullananlar için bu nimetin hesabı çok ağır bir şekilde sorulacak. Hesabı verilemeyen bu nimetler sahipleri için birer afet olacak. Ayet-i Kerimelerde buyrulur. Sizi sadece boş yere yarattığımızı ve sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız? El-Mü'minun 115. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? El-Kıyame 36. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları oyun olsun diye yaratmadık. Ed-Duhan 38. Ey insan! Seni ana rahminde şekilsizlikten çıkarıp en güzel şekilde yaratan, ihsanı bol Rabbine karşı seni aldatan nedir? El-İnfitar 6-8. Bu bakımdan dünyaya âma yahut sağır olarak gelen bir kimse, bu özrünün mani olmasıyla günah bataklıklarına düşmekten salim kalabilirse, özründen dolayı isyan da etmezse, zahiren bir keder vesilesi gibi görünen bu hal, hakikatte sürura inkılap edecektir. Böyle kişiler ahirette sevinecekler. İyi ki amaymışım, sağırmışım, günahlara bulaşmadım çok şükür diyecekler. Hilkatteki bir merhamet tecellisi de şudur. Cenab-ı Hak, görme hissini vermediği kullarının diğer hislerine başka bir kudret vermektedir. Bir amanın kulağı, dokunma duygusu veya hafızası, gözü görenlerden çok daha hassas ve kuvvetlidir. Rabbimizin sonsuz kudret ve keremi. Fakirlik ve zenginlik de böyledir. Bir fakir, halinden şikayet etmeyip, Allah'ın takdirine rıza gösterirse, bu onun için belki ebediyet zenginliğine vesile olacaktır. Halbuki o fakir, bu dünyada zengin olsa, ihtimal ki sahip olduğu imkanlar benliğini tahrik edip nefsinde bir kudret vehmi doğuracak ve yine belki gaflet içinde sefahat ve rehavete dalarak ebedi saadeti heba edecektir. Kur'an-ı Kerim'de akıbetleri bildirilen Karun ve Bel'am bin Ba'ura bunun en açık misalidir. Tabii ki bunun zıttı da mümkündür. Velhasıl mümin, içinde bulunduğu her hali güzel görüp, ilahi takdir ve tanzime razı olarak, onu ebediyet kazancına bir fırsat bilmeli, sabır, şükür ve teslimiyet üzere yaşamaya gayret etmelidir. Ayet-i Kerime'de buyrulur, hoşlanmadığınız, hakkınızda şer sandığınız bir şey, çoğu kere sizin için hayırlı olabilir. Yine sevdiğiniz, hakkınızda hayırlı sandığınız bir şey de çoğu kere hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz. El-Bakara 216. Bir hadis-i şerifte de şöyle buyrulur. Müminin durumu gerçekten gıpta edilmeye ve hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır vesilesidir. Böylesi bir haslet sadece müminde vardır. Mümin sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur. Bu da tekamül etmiş, marifetullah'tan nasip almış bir kalbin hali ve göstergesidir. Nadan bir kalbin bunu idrak etmesi mümkün değildir. Ya Cenab-ı Hak bizi sair mahlukattan biri olarak yaratsaydı? Onun ikramı. Bunları tefekkür eden kişi anlar ki, Cenab-ı Hak ne kadar muazzam bir tefekkür zenginliği ihsan etmiş. İnsanın bu zenginliğin sebebini tefekkür ettiğinde bir kere daha şükretmesi gerekir. Zira insanı felaha kavuşturacak iman ve ibadete anahtar olan tefekkür nimeti için bin bir fırsat ve vesileyi halk etmesi Allah'ın kullarına en büyük yardımlarından biridir. Dünyayı çevresindeki bütün imkansızlıklar ve tehlikeler içinde insana bu kadar amade kılan elbette Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve yaratmasıdır. Ayet-i Kerime'de buyrulur, O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini, kendi katından bir lütuf olarak size amade kılmıştır. Elbette bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır. El-Câsiye 13. Kul, bu yaratılış karşısında hem tefekkürünü artıracak, hem de bu nimetler karşısında Cenab-ı Hakk'a teşekkür halinde olacak. Bu da yeryüzünün insan için amade kılınması, insanın imtihanına mekan ve tefekkürüne malzeme olarak yaratılmış olması hakikatini bize anlatmaktadır. Cenab-ı Hak bizi daima tefekküre davet eder. İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayılıp döşendiğine bir bakmazlar mı? El-Gâşiye 17-20. Devenin yaratılışı, yaşadığı çölün hususiyetlerine göredir. Cenab-ı Hak, kutuplarda da, okyanusun diplerinde de, zirvelerde de, çöllerde de mahlukat yaratmış, her birinde sanatını ayrı ayrı teşhir etmiştir. Nefes alıp verdiğimiz hava, fezanın her yerinde yoktur. Dünyanın etrafını saran ve kaybolup gitmeyen atmosferde, tam ihtiyaç duyduğumuz miktarda yaklaşık %21 oksijen bulunmaktadır. Oksijen, yakıcı bir gaz olduğu için, bir derece fazlası dahi dünyada sürekli yangın çıkmasına sebep olurdu. Oksijen biraz azalsa, damarlar birden şişer, biraz artsa hemen damarlar büzülür. Bu da ayrı bir ibret. Yeryüzünde farkına varmadan sakin bir hayat yaşayabiliyoruz. Halbuki yerin altında muazzam bir ateş okyanusu var. Zelzeleler ve volkanlarla zaman zaman kendini gösteren bu magma okyanusu üzerinde sarsılmadan yaşayabilmemizi, dağların yer kabuğuna çiviler gibi çakılmış olması temin etmektedir. Bir de her an sıcaklığından ve ışığından istifade ettiğimiz hayat kaynağı güneşi tefekkür edelim. Semamızdaki ateş okyanusu. Güneş ile dünya arasındaki uzaklık 150 milyon kilometredir. Bu mesafe ışık hızıyla dahi ancak 8 dakikada kat edilebilmekte. Diğer galaksi, yıldız ve gezegenleri hesap edelim. Güneşin yaşı yaklaşık 5 milyar yıl olarak tahmin edilmektedir. Isısını kendi merkezindeki nükleer ocaktan alıp yanmaya devam eder. Güneşin büyüklüğünü idrak edebilmek için şu ölçüyü verelim. İçerisine dünyamız gibi tam 1 milyon 300 bin tane gezegen sığar. Dış yüzündeki sıcaklığı 6000 santigrat derece, içinin sıcaklığı ise 20 milyon santigrat derecedir. Yani dünyanın merkezi bir ateş okyanusu, semamızdaki güneş ise daha devasa bir başka ateş okyanusu. İki ateşin arasında Cenab-ı Hak bizlere serin, selamet bir hayat bahşediyor. İnsanoğlu, şeytan ve nefs ateşleri arasında ruhunu zarifleştirip marifetullah'ta mesafeler kat ettikçe onların şerrinden kurtulur. O güneşin vesile kılındığı fotosentezle nebatat, çiçekler ve meyvelerle rızıklandırılıyoruz. Güneşte her saniye 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşür. Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz maddesi de enerji ve ışın halinde yayılır. Yok olan kütleye göre hesap yaparsak, Güneş saniyede 4 milyon ton, dakikadaysa 240 milyon ton madde kaybetmektedir. Ancak Güneş'in bugüne kadar kaybettiği madde sadece 5000'de biridir. Güneş'in ışığı bütün sistemi aydınlatmıyor. Işık adeta izole edilmiş özel bir kablo içinde karanlık olarak dışarıya hiç sızmadan atmosferimize kadar geliyor. Atmosfere dokununca bir lambanın düğmesine basılmış gibi o paket açılıp ziyasını yaymaya başlıyor. Rengarenk bir alemi bize temaşa ettiriyor. Güneşten gelen şualar yere vurunca da sıcaklığını veriyor, bütün mahlukat için gerekli ısıyı temin ediyor. Bütün mahlukatın ayarı bu dengeye bağlı. Yaprağa dokunuyor, onun neşvü nemasını sağlıyor. Denize dokunuyor, yağmur deveranı için gerekli miktarda suyu buharlaştırıyor. Güneş, saatte 720 bin kilometrelik müthiş bir hızla yol alır. Nereye? Meçhul. Güneş ise, Samanyolu galaksisinde bulunan tahminen 200 milyar yıldızdan sadece birisidir. Güneş gibi milyarlarca ilahi azamet tecellisi. Yaratılışın eşsiz kudret ve harikası. Zira bugün keşfedilmeyen bir bilgiyi Cenab-ı Hak ayet-i kerimede misal veriyor. Hayır, yıldızların yerlerine yemin ederim ki, bilirseniz bu gerçekten büyük bir yemindir. El-Vakıa 75-76. Cenab-ı Hakk'ın muazzam sanatını biz ancak basit ve dar çerçevede idrakimiz kadar anlayabiliyoruz. Denizde balıklar yaşar diyoruz. İlahi tanzim, denizin içinde görünmeyen perdeler çekmiş. Üst seviyede yaşayan balıklar, denizin alt seviyelerine inmiyor. Orta seviyede yaşayanlar da daha aşağı tabakalara, dip seviyelere inmiyorlar. Dipte yaşayanlar da üst seviyelere çıkmıyor. Her biri sudaki görünmez katlar içinde hayatını devam ettiriyor. Güneşin ışığının ulaşmadığı denizin diplerinde de balıklar ve sair mahlukat yaşıyor. Allah onlara da başka gözler, başka antenler bahşetmiş. Yarasalarda ve birçok mahlukatta insanoğlunun yeni bulduğu, radarlarda kullandığı sistem mevcut. Yavrularının büyümesinde yılanın bile nazarlarının ayrı bir tesiri vardır. Yine kaplumbağanın bakışının da yumurtalarının kırılmasında müessir olduğu ifade edilmektedir. Her mahlukata ayrı bir hayat tarzı, doğumu, büyümesi ve ömrü. Mesela kangurunun hamilelik ve yavrularını emzirme nizamı bambaşka hususiyetlerle doludur. 30-40 günlük kısa bir gebelikten sonra doğan, henüz çok minik olan yavrular, annelerinin kesesine geçer ve 9 ay daha kesede anne sütüyle beslenirler. Bu süt, yavrunun ihtiyacına göre salgılanır. Başta su gibi berrak, sonraki aylarda koyu ve yağlı. Bir yavru büyürken, anne kanguru bir başka yavru dünyaya getirebilir, onun için ayrı, evvelki yavru için ayrı ayarlarda süt, vücudunda yaratılır ve adeta ayrı musluklarda ikram edilir. Bir üçüncüsü doğar, bu kez üç memeden üç ayrı vasıflarda süt akar. Ne muhteşem bir manzara, ne muazzam bir kudret nişanesi. Hepsi Allah'ın azamet tecellileri. Gözler çeşit çeşit. Bazı yılanlarda, termal kameralarda taklit edilen göz var. Karanlıkta avını vücut ısısıyla görüyor. Birçok böcek türü, petek petek, yüzlerce, binlerce gözün birleştiği bir çeşit göze sahip. Her şey onun sanatı karşısında itirafta. Sun'allâhillezî etkane külle şey. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. En-Neml 88. Ziya Paşa'nın dediği gibi, Sübhâne men tehayyara fî sun'ihil ukûl, Sübhâne men bi kudretihî ya'cizul fuhûl. Sanatı karşısında akılların hayrete düştüğü, kudretiyle en üstün alimleri bile aciz bırakan Allah Teâlâ'yı tesbih ederim. Yeryüzü, vadiler, ovalar, dağlar ve benzeri coğrafi şekillerle insanın yaşayabilmesi için elverişli olarak halk edilmiştir. O ateşin üzerinde yemyeşil bağlar, bahçeler, tarlalar ve meralar yaratılmıştır. Ağaç bir nimet, gölge bir nimet. Bizi etleri ve sütleriyle besleyen hayvanları doyuran, gözümüzde hiçbir değeri olmayan otlar ne büyük bir nimet, muazzam bir nizam, şaşmayan bir ahenk. Bunların her biri ayrı birer nimet. Her biri Halık'ını tefekkür ettiren, azamet karşısında haşyetle ürpermeye ve şükranesini eda etmeye sevk eden harikulade manzaralardır.